Ayrım 27, Dönüş Yolu, Erich Maria Remarque, sayfa 279. Son. Birinci kısım. Toprakta mart ve menekşe kokuları var. Islak yaprakların altından çuha çiçekleri baş veriyor. Tarlalarda sapan izleri mor mor ışıldıyor. Bir orman boyunca yürüyoruz. Cossole ve Willy önden gidiyor. Valentin'le ben arkada. Epeydir ilk defa olarak bir araya geldik. Birbirimizi pek seyrek görüyoruz. Carl yeni otomobilini gün için bize verdi ama kendisi bizimle gelmedi. Vakti çok az. Birkaç aydan beri çok para kazanıyor. Çünkü Mark düştükçe dükkanının işleri iyi gidiyor. Bizi şoförü buraya getirdi. Ne iş yapıyorsun Valentin diye soruyorum. Panayırlarda dolaşıyorum yanıtını veriyor. Kayık salıncakçılığı yapıyorum. Şaşırarak yüzüne bakıyorum. Ne zamandan beri bu işi yapıyorsun?
Epeyce oldu. O sizin görmüş olduğunuz ortağım beni yüzüstü bıraktı. Şimdi bir barda dans numaraları yapıyor. Foxtrot ve tango oynuyor. Bu sıra bunlar pek tutuluyor. Eh bu işler için benim gibi sakat bir asker de parlak bir ortak sayılmaz.
Kayık salıncağının geliri yetiyor mu?
Boşver gibilerden bir el işareti yapıyor. Hiç sorma. Yaşamaya yetmez. Ölmek için de fazla. Hele bu durmamacasına dolaşmak. Yarın yine yolculuk var. Krefeld'e. Sefaletin dik alası Ernst. Bizim yup nerelerde?
Omuz silkiyorum. Buralardan gitti. Adolf gibi. İkisi de bir daha hiç haber vermediler.
Ya Arthur?
Yakında milyoner olacak.
Valentin mahzun mahzun olmaz şey değil diye doğruluyor.
Cossole olduğu yerde durup kollarını açıyor.
Çocuklar gezmek güzel şey, bu işsizlik olmasaydı.
Willy yakında bir iş bulacağını umuyor musun?
Ferdinand başını umutsuzlukla sallıyor. Pek kolay olmayacak, adımız kara listede.
Yeterince sakin değilim ama hiç değilse sağlığım yerinde. Şimdilik Cade'nin yanındayım.
Ağaçların seyrekleştiği bir yerde mola veriyoruz. Willy bir cigara kutusu çıkarıyor. Carl'dan almış. Valentin'in yüzü keyifleniyor. Yere oturup cigaraları tüttürüyoruz. Ağaçların tepeleri hafif hafif çıtırdıyor. Bir iki arı kuşu cıvıldıyor. Güneş şimdiden sıcak ve iyi ısıtıyor. Willy keyifle esneyip pardüsüsüne uzanıyor. Cossole yosunlardan bir yastık yapıp onun gibi yere uzanıyor. Bir kayın ağacının gövdesine düşünceli düşünceli dayanmış olan Valentin, yeşil bir böceği dikkatle izliyor. Alıştığım yüzlere birer birer bakıyorum ve bir an her şey eşsiz görünüyor gözüme. İşte yine yan yana yere çömelmişiz, eskiden sık sık yaptığımız gibi. Gerçi birkaç kişiyiz sadece. Ama acaba gerçekten birlikte miyiz? Cossole kulak kesiliyor birden, uzaktan sesler duyuluyor. Genç sesler, izciler olmalı. Bu pırıl pırıl günde kordonlarını takıp gitarlarını çalarak ilk yürüyüşlerini yapıyorlardır. Savaştan önce biz de yapardık. Ludwig Breyer, George Rahe ve ben de. Arkama yaslanıp o günleri düşünüyorum. Kamp ateşi çevresinde geçen akşamları, halk türkülerini, gitarları ve çadırın önünde şenlikli geceleri. Bizim gençliğimiz de böyleydi. Savaştan önceki o yıllardan izcilik romantizminde yepyeni, özgür bir geleceğe karşı duyulan hayranlık henüz yaşıyordu. Sonraları siperlerde bir süre aynı ruh hali sürdü. Fakat 1917 yılının kıyasıya korkunçluğuna dayanamadı ve çöktü. Sesler yaklaşıyor. Kollarıma dayanıp başımı kaldırıyor ve yürüyüş yapanları görmek istiyorum. Tuhaf şey. Birkaç yıl önce biz de bunlardandık ama şimdi onlar başka bir kuşakmış gibi geliyor. Bizden sonra gelen ve bizim bıraktığımız yerden başlayan bir kuşak gibi. Seslenmeler duyuluyor, koca bir dalga, bir koro gibi, sonra tek tük sesler. Pek iyi anlaşamıyorlar. Dallar kırılıyor ve yer sert adımlar altında titriyor. Yine bir haykırış, yine adımlar, dal kırılmalar ve sessizlik. Sonra iyice anlaşılan açık bir komut.
Sağdan ilerleyen atlılar, tabur, sağa çark, marş, marş.
Cossole yerinden fırlıyor, ben de birbirimize bakıyoruz. Şeytan bizimle alay mı ediyor? Bu da nezi? Önümüzdeki çalılıkların arasında tam bu sırada yeniden bir çatırtı oluyor. Birisi ormanın ucuna koşup kendini yere atıyor ve deminki ses, "Vizörleri 400'e ayarlayın," diye gürlüyor. "Avcı ateşi!" Taktaklar ve çatçatlar duyuluyor. 15 ile 17 arasındakilerden meydana gelmiş uzun bir dizi, ormanın kenarında dağınık nizamda yan yan yerde yatıyor. Üstten cepli kısa ceketlerinin deri kemeri palaska kayışı gibi bağlı. Hepsi aynı şekilde giyinmiş. Gri ceket, dolak ve işaretli kepler. Üniformaya benzemesine özellikle dikkat edilmiş. Her birinde uçları sivri bir dağcı bastonu var. Bununla ağaçlara vurup tüfek sesi çıkarıyorlar. Asker keplerinin altındaki suratlar çok genç, kırmızı yanaklı çocuk yüzleri. Sağ tarafta at süren süvariyi dikkat ve heyecanla gözlüyorlar. Kahverengimsi yaprakların altındaki menekşelerin zarif harikasını da, tarlaların üzerinde yükselen, oluşan morumsu buğusunu da, hatta sürülmüş topraklarda hoplayan şu küçük tavşanın tüylü sırtını da görmüyorlar. Hayır, tavşanı gördüler ama bastonlarıyla nişan almakla yetiniyorlar ve ağaçlara daha şiddetle vuruyorlar. Çocukların arkasında güçlü, kuvvetli ve göbeklice bir adam ayakta duruyor. Onun da sırtında kısa bir ceket, ayaklarında tozluklar var. Çocuklara enerjik komutlar veriyor. "Daha sakin ateş edin, vizörü 200 metreye ayarlayın." Ve dürbünüyle düşmanı inceliyor. Heyecanla "Aman tanrım" diyorum. Kosole'nin şaşkınlığı geçti. "Bu ne melunca budalalık," diye küfürü basıyor kızgın kızgın. Ama müthiş bir karşılık görüyor. Yanında iki kişi daha bulunan şef köpürüyor ve böğürüyor. Yumuşacık bahar havasında, "Kapatın çenenizi bakalım. Sizi görev kaçakları, sizi vatan hainleri, sizi," diyor. Delikanlılar da bilgiç bilgiç onun gibi haykırıyorlar. Bir tanesi ufacık yumruğunu sallıyor ve inci gibi kaba sözler uçuşuyor. İncecik sesiyle, "Korkaklar," diye haykırıyor. Bir başkası, "Barış severler," diye onu tamamlıyor. Bir üçüncüsü, "Bu bolşeviklerin hepsini temizlemedi," diye bilgiç bilgiç ve çabuk çabuk bağırıyor. "Almanya'nın kurtulması buna bağlı." "Şef, doğrusu da bu," diyerek oğlanın omzuna vuruyor ve ileriye çıkıyor. "Delikanlılar, kovalayın şunları." Willy işte bu sırada uyanıyor. Şimdiye kadar uykudaydı. Bu konuda hala eski bir asker. Bir yere uzandı mı hemen uyur. Yerinden doğruluyor, şef olduğu yerde hemen kalıyor. Willy gözlerini aça aça çevresine bakıp kahkahayı basıyor ve "Maskeli bala mı var?" diye soruyor. Ama sonra durumu kavruyor ve karşıda duran şefe doğru homurdanıyor. "Çok iyi, bir siz eksiktiniz. Evet, vatan. Öyle ya, bu sizlerin tek elinde, tapusu sizlerde değil mi? Ötekilerin hepsi hainler değil mi? Alman ordusunun 1/4'ünün hainlerden meydana gelmesi pek tuhaf. Savuşmaya bakın, gulyabani kılıklı herifler. Henüz bir şeyler bilmeyen şu çocukları birkaç yıl olsun rahat bırakamaz mıydınız?" Şef ordusunu geri çekiyor ama ormanda da keyfimiz kaçtı. Köye dönüyoruz. Arkamızdan tempolu ve sert sert "Yaşasın cephe, yaşasın cephe" sesleri duyuluyor. Willy saçlarını karıştırarak "Yaşasın cephe" diyor. Bunu savaşta bir er duysaydı. Kosole öfkeyle "Evet" diyor. Böylece yeniden başlıyor. Köyün dışında küçük bir kır gazinosu buluyoruz. Bahçeye birkaç masa yerleştirilmiş şimdiden. Valentin'in bir saate kadar kayın salıncağının başında bulunması gerekmesine karşın yine de şöyle bir ilişiyoruz. Her fırsattan yararlanmalı. Bir daha ne zaman bir araya geleceğimizi Tanrı bilir. Solgun bir akşam kızıllığı gökyüzünün rengini değiştiriyor. Az önce ormanda olup bitenleri bir türlü çıkaramıyorum aklımdan. "Hey Tanrım," diyorum, "şükür yaşıyoruz, paçayı yeni kurtardık." Ama aynı şeyleri düşünebilen insanlar nasıl olup da yine bulunabiliyor? Willy her zamanki halinden farklı bir ciddilikle ve düşünerek "Böyleleri her zaman olacaktır," yanıtını veriyor. "Ama bizlere de iş düşüyor. Hem bizim gibi düşünenler de yığınla. İnanın bana, çoğunluk bizim gibi düşünüyor. O tarihten beri, yani Albert'le Ludwig'in sonlarından beri kafamdan bir sürü şeyler geçti. Bana kalırsa herkes kendisine göre bir şeyler yapabilir. Hatta fazla zeki olmasa da." Gelecek hafta iznim sona eriyor ve köydeki öğretmenliğime dönmem gerekiyor. Buna çok seviniyorum. Benim çocuklara gerçek vatanın ne olduğunu öğretmek istiyorum. Yani memleketlerini, partiyi değil,
Onlara öğretmek istiyorum. Onların vatanı ağaçlar, sürülü tarlalar ve topraktır. Koca ağızlı palavracılar değil. Bunu uzun zaman düşünüp taşındım. Omuzlarımıza birer görev yüklenecek yaşlı olduğumuz sonucuna vardım. Benim görevimi söyledim. Pek büyük olmadığını kabul ediyorum. Ama bana yeter. Ben göte değilim ki.
Onu başımla doğrulayıp onu uzun uzun süzüyorum. Sonra yola çıkıyoruz. Şoför bizi bekliyor. Araba ağır ağır çöken akşam karanlığında hafifçe kayarak yol alıyor. Kente varmamıza çok az kaldı. İlk ışıklar göründü bile. Tam bu sırada tekerleklerin gıcırtısına ve sesine kısık, gırtlaktan ve uzayıp giden bir çığlık karışıyor. Akşamın loşluğu çökmüş gökyüzünde doğuya doğru kancamsı bir yarım yuvarlak biçiminde bir araya gelmiş yaban kazları uçuyor. Birbirimize bakıyoruz. Kossole bir şeyler söylemek istiyorsa da vazgeçip susuyor. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Kent caddeleri ve gürültüsüyle bizi karşılıyor. Valentin iniyor, sonra Vili, daha sonra da Kossole. İkinci kısım. Bütün gün ormandaydım. Küçük bir kır konuk evine yorgun argın vardığımda gece için bir oda tuttum. Yatak şimdiden hazırlanmış ama uykum yok henüz. Pencerenin önüne oturup ilkbahar gecesinin seslerine kulak veriyorum. Ağaçların arasında gölgeler koşuşuyor ve ormandan gelen sesler duyuluyor. Yerlere yaralılar yatırılmış gibi. Sakin ve kendime güvenli karanlıklara bakıyorum. Çünkü geçmişimden korkmuyorum artık. Onun sönmüş bakışlarına gözümü kırpmadan bakıyorum. Hatta ona karşı ilerliyorum ve düşüncelerimi siperlere, çukurlara gönderiyorum. Ama geriye gelseler de korku ve dehşet değil, güç ve istek getireceklerdir birlikte. Beni kurtarıp sürükleyecek bir kasırga beklemiştim. Geldi ama usulca, bana hiç duyurmadan. Ama geldi. Umutsuzlukla kıvranıp her şeyin mahvolduğunu sanırken o bana yetişti. Ayrılma her zaman bir sondur diye düşünürdüm. Bugün şunu da biliyorum. Gelişmek de bir ayrılmadır. Gelişme de bir yüzüstü bırakıştır. Ve son diye bir şey yoktur. Varlığımın bir parçası yok etme işine katıldı. Kine, düşmanlığa ve öldürmeye katıldı. Ama yaşama sevgisi bana kaldı. Bu hemen hemen bir görev, bir yol. Kendi üzerimde çalışmak ve hazır bulunmak istiyorum. Ellerime ve düşüncelerime dokunmak istiyorum. Kendimi fazla önemsememek ve arada bir dursam da yoluma devam etmek istiyorum. Yeniden yapılacak ve düzeltilecek pek çok şey var. İş pek çok. Bomba ve makineli tüfek yıllarında çöken ve yıkılan pek çok şeyin temizlenmesi gerekiyor. Herkesin bir öncü olması gerekmez. Zayıf ellere ve daha az kuvvetlilere de iş var. Ben de onların arasında yer alırım. O zaman ölüler susarlar ve geçmiş beni kovalamaktan vazgeçer, bana yardımcı olur. Bütün bunlar ne kolay ama bu sonuca varmak ne de uzun sürdü. Belki de ileri saflarda yolumu şaşırıp tel örgülerin ve mayınların kurbanı olacaktım. Ludwig'in ölümü bir aydınlatma roketi gibi havaya yükselip bizlere yol göstermeseydi. Birbirimize bağlılığımız Selin, ölümün eşiğinden kurtarılmış hayatın, o arta kalmış yarı gerçekleri ve bencilliği sürükleyip yeni kıyılar arayacak yerde, unutulmuşun batağında can çekiştiğini, tüm bataklıkların da yolunu şaşırıp ilişkiler, tasalar ve meslekler mezarlarında tükendiğini gören bizler umutsuzduk. Bugün ise hayatta her şeyin yeni bir hazırlık olduğunu biliyorum. Bir ağacın içindeki hücreler ve oluklar ileriye doğru zorlayan özü nasıl alır ve daha yukarıya verirse, böylece günün birinde güneşli yaprak kümeleri, ağaç tepeleri ve özgürlük de meydana gelecektir. Yeniden başlayacağım. Gençliğimizde hayal ettiğimiz ve cephede geçen yıllardan sonra beklediğimiz büyük isteğin yerine gelmesi biçiminde olmayacak bu iş. Öteki yollardan farksız bir yol olacak. Taşlı ve uzun bir yol. Bu yolda da bozuk yerler, köyler ve tarlalar bulunacak. Bir çalışma yolu olacak. Tek başıma olacağım. Belki bazı birisini bulacağım. Bir yürüyüş. Ama bütün yol boyunca değil elbette. Ve omuzlarımın iyiden iyiye yorulduğu bir sırada sırt çantamı yeniden yüklenmem gerekecek. Dört yol ağızlarında ve sınırlarda duraksayıp bir şeyleri yine geriye bırakacağım. Sendeleyip düşeceğim de olacak belki ama yine ayağa kalkacağım ve düştüğüm yerde kalmayacağım.
Yola devam edeceğim ve geriye dönmeyeceğim. %100 mutluluğu belki de hiç bulamayacağım. Savaş bunu belki de yok etmiştir. Belki her zaman biraz dalgın olacağım ve hiçbir yerde kendimi rahat hissetmeyeceğim. Ama %100 mutsuzluk da hiç duymayacağım. Çünkü tutunacak bir şeyler bulabileceğim daima. Bazen ellerime, bazen bir ağaca ve bazen toprağa tutunacağım.
Gövdelerin içindeki öz yükseliyor, tomurcuklar çıtırtılarla yarılıp açılıyor ve karanlık gelişmenin gürültüleriyle dopdolu. Odamın içinde gece ve ay var, odamda hayat var, mobilyalar çıtırdıyorlar, masa çıtırdıyor, dolap gıcırdıyor. Yıllar önce balta kurbanı oldular, testereden geçtiler, rendelendiler ve işe yarayacak şeyler haline getirildiler. Sandalyeler ve karyolalar oldular. Ama her baharda özün yürümeye başladığı gecelerde içlerinde yine bir depreşme oluyor. Uyanıyorlar, geriniyorlar ve eşya olmaktan, kullanılan sandalye olmaktan çıkıp dışarıdaki hayat akışının, yaşama selinin birer parçası oluyorlar yine. Ayaklarımın altında tahtalar çıtırdıyor ve kımıldıyor. Ellerimin altındaki pencere kenarının tahtası çıtır çıtır ediyor. Ve kapının önünden geçen yolun kenarındaki parçalanmış, çürümüş bir ıhlamur gövdesinde bile iri ve kocaman tomurcuklar baş veriyor. Birkaç hafta sonra da küçük ipek gibi yaprakları olacak. Üstünden bakan geniş dallı çınar gibi o da yapraklanacak.
27. ayrımın sonu. Sayfa 287.
Okuyucunun notu. Bir sonraki ayrımda Eric Maria Remarque'la Burhan Arpad'ın röportajı yer alıyor. Kitap burada bitiyor.